Ateşten gömlek. Halide Edip adı var.
Ayrım 11.
Yanımda birdenbire susan Mehmet Çavuş'un kor gözleri, uzun bıyıkları beyaz ışıklar altında tehlike sezmiş gibi ayakta ve asi. Ne çocuk gibi açık ve basit kahramanlıkları ve günahları var. Mehmet Çavuş, şu ilk silahları nasıl kaçırdınız? Bir daha anlat, beni pek sardı. Yüzünden çocuk gibi sevinç rüzgarı geçiyor, en koyu telaffuzu ile başlıyor. Gırk araba gadana vardı. Bu uzun ve sıkıntılı cephane avından hatıramda bir gece sahnesi daha kaldı. Yollarda hep yüzbaşı Saffet Bey'i bulmaya çalışıyorduk. Sakarya'ya geçerken Mehmet Çavuş'u bir muhacirin ot yüklü arabasının otları altına sakladık. Her yerde Rumeli köylüleri gördükleri faciaya aşina bir gözle milli kuvvetlere taraftar oldular. Onlar da cennet gibi yeşil tarlaları, bülbüllere yurt olan gül bahçeleri, beyaz sıvalı temiz ve mesut evleri düşmana bırakmış kaçmışlardı. O beyaz yurtların içinde öldürülen duvaklı gelinlere kadar sevgililerin kızıl hatıraları vardı. Onlar Anadolu'ya doğru iten kanlı kasırganın garptan gelen eski siyah bulutlardan, kesif dumanlardan doğduğunu biliyorlardı. Zavallı toprağında henüz düşman görmemiş olan Anadolu, bu felakette aksülamel yapmadan biraz durdu. Fakat nihayet o da uyandı ve nasıl uyandı? Rumeli'nin kanlı boğuşmasına şahit olan Mehmet Çavuş, kendini köylülere bu hakikati anlatmaya nazil olmuş, eli sopalı ve silahlı bir nevi Resul addediyordu. En son Sakarya'nın ötesinde bir Kandıra köyünde kaldık. Köyün ayağından Mürsel Ağa'nın evinde misafir olmuştuk. En iyi odasını bize açmıştı ve iki oğluyla bize hizmet ediyordu. O etraftaki ihtilal gürültülerini, harp dedikodusunu hiç mütalaa etmeden fakat metin ve muzdin bir çehreyle dinliyordu. Anadolu'nun hülyaya çabuk kapılmayan mütevazın ruhuyla etrafındaki kargaşalığı galiba biraz vuzuh kesbetmesini bekliyordu. Kır sakallı, başı kocaman abani sarıklı, içinden gelen fakat pek ender görünen aydınlık bir tebessümle insana öyle bir bakışı vardı ki içimden bu ihtiyar çok akıllı, bizim bilmediklerimizi biliyor, bize bir nevi çocuk bozuntusu gibi bakıyor diyordum. İki oğlu uzun, geniş ablak yüzlü, aslan başlı Anadolu delikanlılarıydı. Bunların potur yerini ayaklarında yamalı fakat temiz pantolonları, kollarını sıvadıkları zaman mintanlarının öyle bir intizamı, üzeri yeminlisiz feslerinin öyle askeri bir vaziyeti vardı ki mutlak bunların İstanbul'da askerlik ettiklerini farz ettiriyordu. İhtiyara askerlik edip etmediklerini sorduğum zaman aydınlık tebessümüyle gülümsedi ve bir fotoğraf getirdi. Bu mahiyet efradı üniformasıyla dev gibi genç ve sağlam bir neferin resmiydi. Birdenbire bu güzel neferin büyük ve de namuslu gözlerinde ihtiyarın oğullarından birini tanıdım. Ah nasıl İstanbul içimden uçtu geçti. Ortaköy'ün şahane beyaz yollarında kocaman beyaz kalpağı, kırmızı pantolonu, mavi ceketiyle arkasında bir çanta, at üstünde uçup giden hayalleri düşündüm. Sonra Mehmet Çavuş açık Anadolu hitabetine koyduğu biraz biberli, biraz ateşli Rumeli mizacıyla bunlara ihtilalden bahsederken, bilhassa padişahın Türk milletini aldatmış olduğunu söylerken gözlerine dikkatle baktım. Efendisi için ne düşünüyordu? Anladım ki onun gözlerinin karinde en mukaddes yerinden vurulmuş, en aziz itikadını kaybetmiş bir ruhun sessiz, isyansız ıstırabı var. Bunlardan çok erken ayrılıp gittikten sonra bu çocuklardan birini yolun yanındaki yamaçta gördük. Bize mendil salladı. Bizi tevkif etti ve yanımıza geldi. Geçeceğimiz muhtelit bir Çerkez köyü hakkında bize malumat verdi. İstanbul'dan bir takım şüpheli adamların oraya geldiğini, kendimizi bunlardan sakınmamızı tavsiye etti. Nihayet en tabii sesiyle Saffet Bey Kaymaz'da saklıdır dedi. İkizye'ye sağ geçerseniz onu orada bulursunuz. Haydi uğurlar olsun ağam. Bizi hayret ve merak içinde bıraktı, gitti. Bu da mutlak Kuvayi Milliye'dendi. Çünkü biz dün gece ihtiyari ihtiyatlı yüzünden endişe ederek hiç Saffet Bey'den bahsetmemiştik. İkizye'ye giden ormanlık, çalılık sırtı gece geçtik. Hava bulutlanmış, ayın ışığı kısılmıştı. Bize her biri bir bacak, bir kol gibi gelen sık dikenli gür çalıların arasından hayvanlarımız zorla geçiyor, yüzümüz, ellerimiz tırmık ve bere içinde kalıyordu. Biz ilerledikçe ayın ışığı kısılmakta devam ediyor, nihayet tepeye geldiğimiz zaman sönmek üzere bulunuyordu. Çalılardan kurtulunca karanlık uçlarıyla birbirine giren bu ağaçlığa yukarıdan durduk, baktık. Aşağıya doğru yerden birbirine sarılarak siyah parmaklar fışkırmış gibi bir çalılık ovanın zulmetine uzanıyor ve ovayı ancak ortasında ağıran ve uzanan beyaz su ile geçiyorduk. Bu uzun, beyaz suyun kenarlarının bir noktasında muazzam bir alev, siyahlığının umkuna dalıyor ve etrafındaki karanlığı kızıllık içinde eritiyordu. Orada ateş yakıyorlardı. Halbuki biz oradan geçerken kimseyi görmemiştik. İçimizde garip eza ve şüpheyle sırtın sağında beyaz minaresinin ucuyla gölgelerini gösteren köye doğru ihtiyatla ilerledik. Yanından sessizce gelip geçecektik. Fakat yaklaşırken ayın üstünden geçen bulutlardan biri inceldi. Esmer bir bulut perdesi altından ay ışığını kandil ziyası gibi köyün üstüne serpti. Ne cazip ve hulyalı bir köydü. Evleri birbirinden uzak, beyaz, hepsi teraslı ve dört köşeli yuvalarda. Solda kırmızı topraklı geniş bir yolda Çerkes kostümüyle ince belli, geniş omuzlu, bülent bir mahluk etrafı kollayarak yavaş yavaş ilerliyordu. Ve yolun ağzında dört köşesi de balkonlu bir evden, bu esmer kısık ışıklar arasından bir efsane gibi görünen beyazlı bir kız balkonun yeşil parmaklıklarına dayanmış, sükut içinde uzaklara bakıyordu. O şiir ve güzellik dakikasında kendi kendime yaptığım felsefeyi burada tekrar ediyorum. Niçin 5-10 Çerkes, padişahla beraber millet yolundan başka bir yolda gidiyor diye kızıyorduk. Onlardan Türk toprakları üzerinde vaat edilen hükümetin bir efsane olduğunu bilenler bizimle beraber değil midirler? Bizimle el ele ihtilalin en fedakar uzuvlarından bazıları onlar değil miydi? Öbür tarafta vuruşanlar arasında birkaç tane nankör Türk evladımız yok muydu? Bu güzellik, bu şiirle kanımızda akan kardeşlerimiz ne kadar zaman vefa ile, kahramanlık ile omuz omuza kendilerinin olan bu memlekette ölmüşlerdi. Kaç namdar paşa, kaç isimsiz fedakar, yüzlerce seneden beri bizimle ve bizden değil miydi? Bulutların açıp kıstığı muzlim bir deli ışığın altında yeşil balkondaki beyaz efsane kadın, kırmızı topraklı yoldan giden zarif ve erkek hayal kalbimi iyilik ve muhabbetle doldurdu. Her millet hakkını aldığı vakit Şimali Kafkas'ın kartal tepeleri üstünde bu güzel kardeşlerimiz vatanlarını kurarken istedim ki benim de onlar için akıtılacak kanım, dövüşecek bir tek sağlam kolum olsun. Atımı köye doğru sürdüm ve köyün kırmızı topraklı yolundan, masal evlerine benzeyen evler arasından geçmeye karar verdim. Mehmet Çavuş burnundan soluyor, ne ve nefes alır gibi bana "Ne yapıyorsun ağam, çıldırdın mı?" diyordu. Hayvanların nal seslerinden başka ses çıkmayan köye dalmış ilerliyorduk. Köyü geçinceye kadar köpek avlamasından başka bir eseri hayat duymadık. Fakat en nihayette büyüyecek bir meydanda duran cami geçerken bazı evlerin kapılarının açıldığını duyar gibi olduk. Ay örtüldü ve biz atlarımızı karanlığa sürdük. Köyün öbür tarafında hayli arızalı bir araziden geçtiğimizi hissediyor fakat etrafı göremiyorduk. Bulutlar alçalmış, elimize, yüzümüze arada bir ılık damlalar düşüyordu. Ben ne görüyor ne de bir şey işitiyordum. Fakat Mehmet Çavuş birdenbire hayvandan atladı. Ve ben de sebebini anlamadan onu taklide mecbur oldum. Bu kalın siyah hava tabakası içinde ölüm sükunu varken o ne duymuştu? Hayvanları bıraktık. Küçük bir höyük yavrusuna benzeyen bir toprak kümbeti arkasına yattık. Gözlerimi olanca kuvvetiyle küçültüyor, yukarıya doğru çıkan karanlık sırtında bir şey sezmeye çalışıyordum. Önümüzdeki kesif karanlık bir aralık kımıldadı gibi oldu. Kim var orada? Kavi ve tanınan bir ses haykırdı. Bu hareket eden karanlıkta bana bir ordu var gibi geldi. Mehmet Çavuş'un kalbimin atmasını duymasından korkuyordum. Ben de hayli boğuk bulduğum bir sesle ve nümayişkar bir cesaretle bağırdım. Siz kimsiniz? İlerlemeyiniz, ateş ederiz. Müteharrik karanlıkta büyük bir zulmet parçası süratle ilerledi. Siz kimsiniz? Çabuk cevap verin, ateş ediyorum. Benim telaşla yakaladığım tüfeği Mehmet Çavuş tuttu, çekti. Ona emniyet geldi zannediyordum. Biz iki yolcu. Kalkın, buraya gelin. Kalktık, ilerledik. Bu müteharrik karaltılar arasında en öndeki ve en büyük parça yanına yaklaştıkça kalpağıyla uzun bir insan oluyordu. Nereden geliyorsunuz arkadaşlar? Geyve'den geliyoruz. Kuvayi Milliye'den mi? Mehmet Çavuş atıldı. Evet paşam. Vay Mehmet Çavuş. Beyim. Uzun gölge karanlıkta hemen elimi buldu, sıktı. Sizi düşman zannettik. Affediniz. Kiminle müşerref oluyorum? Peyami. Yüzbaşı Saffet. Bana asabi bir gülme geldi. Bizi hayli korkuttunuz Saffet Bey. Sizleri aramaya gelen iki adamı az daha katledecektiniz. Zat haliniz İstanbullu olacaksınız. Hemen İhsan tarafından geldiğimizi ve sebebini anlattım. Mehmet Çavuş'tan silah işi olduğunu anladım. Ben de bir haftadır bu iş için dolaşıyorum. Vasıta temini için uğraşıyorum. Yürüyelim, İkizce'de misafir oluruz. Hem de konuşuruz. Mehmet Çavuş atıldı. Bu köy tehlikeli diyorlar. Bizim adamlarımız da var, hem emniyetli. Bu küçük Çerkez köyünde bizimle beraber çarpışanlar olmasına çocuk gibi sevindim. Köyün sırtında temiz bir eve girdik. Siyah sakallı, çetin yüzü Çerkez üniformalı bir ev sahibi bizi karşıladı. Saffet Bey'i odanın ışığında gördüm. Uzun siyah kalpağı, kahverengi av kostümü, aynı renkte gömleğinin üstündeki kırmızı boyun bağıyla hiç de dağ başında ihtilal çetesi idare eden bir adama benzemiyordu. Biraz müstehzi sarı gözleri, mütemadiyen gülen beyaz dişleri vardı. Tabakasını uzattığı zaman tırnaklarının itina ile parlatılmış olduğuna dikkat ettim. Bu havalide Rum çetelerine dehşet veren ve hiç boşa kurşun atmayan müthiş şöhretli genç zabit, ihtilal oyunu oynamaya çıkmış bir prense benziyordu. Yarın akşam silahlarla hareket edersiniz. Yalnız geri yürürsünüz. Gündüz ihtiyaten silahları saklarsınız. Kaç araba? 30 araba kadar var. Bu adam bana nasıl hayret ve takdir telkin etti. 6 gün devam eden meşakkat ve zahmetten sonra silahları Gevye'ye yaklaştırırken İhsan'a bu hikayeleri nasıl lakayt bir sesle anlatacağımı ve Ayşe'ye kendimden bahseder görünmeden bu sergüzeşti nasıl yazacağımı düşünüyordum. Bunun ikisini de yapmadım. Bu Saffet Bey'i pek çok sevmiştim. Hariçte, dahilde düşmanla muhat, 5-10 kişiyle sessiz ve eli titremeden karanlıkta ölüme yürüyen bu cazip adamın ruhundan içime biraz bir şey aldım galiba. Mehtap'ta birbirimizin gözlerine bakarak ayrılırken hangimizin daha evvel ötekinin öldüğünü haber alacağını düşündük. Sonra kanı gıcırtısı, mütemadi, ebedi. İlk ışıkta yığılan ve gömülen fişek sandıkları, akşamın ilk esmer gölgesinde sırtımıza yüklettiğimiz aynı sandıklar. Her akşam ve her sabah mütemadi yol değiştirerek bin ihtiyatla kanılar yanında yürüyüş ve karanlık kesif olurken Mehmet Çavuş'un bütün Anadolu'laşan şivesiyle anlattığı ilk cephanelerin İstanbul'dan kaçırılışı. Gık araba gadana vardı.
Kezban, 29 Teşri Nisani. Mehmet Çavuş'la uzun bir münakaşadan sonra cephaneyi Sarılar Köyü'nün arkasındaki ağıla yığmaya karar verdik. Arabalar gece dönüp yükleyeceklerdi. Ben de cephaneye haber vermek üzere İhsan'ın karargahına gidecektim. Karargahın yeri değişip değişmediğini bilmiyordum. Öğleye doğru Sarılar'a girip köylülerden malumat alacaktık. Yeni baştan atların üstünde rahvan tıkır tıkır gidiyoruz. Söğütlerin arasına dalmıştık. Karnı yerde sürünen birkaç kaz kanatlarını çırparak uçuştular. Sıcak, tozlu bir gündü. Söğütlerin gölgesi arasından Ayşe'nin küçük hastanesi görününce kalbim birdenbire atmaya başladı. Kabaklar dizili beyaz terasta onu beyaz gömleğiyle çıkacak zannediyordum. O kadar daldım ki etrafımı göremiyordum. Hatta atın nereye gittiğinin bile farkında değildim. Birdenbire ta önümden gözlerime pek aşina görünen küçük bir köylü kızı çarptı. Köy kadınlarının en sevdikleri bir vaziyette, arkasını bir söğüde dayamış, gözleri benim daldığım beyaz eve dalmış, donmuş gibi duruyor. Bugün hala o küçük köylü kız çocuğunun resmi gözlerimde, kırmızı şalvarlı dizlerini dikmiş, çömelmiş, yanık çatlak ayaklarının baş parmakları garip bir surette ayakta, dirsekleri sımsıkı dizlerine dayalı, kirli beyaz bir bezle küçük başını sarmış, elleri şakaklarında oturuyor. ''Kezban ne yapıyorsun?'' Bir yerinden vurulmuş gibi fırlıyor. Atımın başını yakalıyor. Onu tozlu yollarda İhsan'a ağlarken gördüğümden beri bir ay geçmedi. Fakat görüyorum, Kezban artık bir kız çocuğu değildir. Mucize gibi uzanmış görünen dal gibi bir genç kız vücudu, henüz olmaya başlayan meyvelerin zengin yuvarlaklarını hatırlatıyor. Biraz sararan, incelenen güzel yüzü tamamen bir kadın harareti, bir kadın manasıyla insanı tazip ediyor. Beni görünce canı gözlerine toplandı. Bir ay evvel İhsan'ın amir sesiyle eriyen, boynu bükük köye dönen çocuk tekrar İhsan'ın sesini işitmiş ve bu çağıran ses içindeki kadını uyandırmış gibi bana baktı. ''Kumandan bey, gayrik beni istiyor değil mi? Dün Elek köyüne vadımdı. Bir gari bana arvatların da asker olduğunuz.'' dedi. Gözlerindeki ateşi söndürmek istemedim. ''Seni nasıl olsa alacağız Kezban? Fakat ben şimdi kumandan beyin yanından gelmiyorum. Kumandan beyin karargahı buraya yakın mı diye ben de sana soracaktım.'' Doğançay'a yaklaşmış diyorlar ama Doğançay'da yok. Zavallı çocuk bana sonra Doğançay'da nasıl avare dolaştığını, Doğançay'la Sarılar 4 saat ve yengesinden nasıl dayak yediğini anlattı. İhsan'ın kuvvetleri arasında onun da bir ağası vardı. İhsan'ın kuvvetleri arasında pekala olabilirdi. Mutlak İhsan'ın kuvvetleriyle gitmek istiyordu. Başka kadınlar gitmişti. O niçin gitmesin? Ağası gideli yengesi onu daha fazla işletiyor ve dövüyormuş. Hatta el işi yapmasa karnı bile doymuyormuş. Kimsesi yokmuş. Babasını öldüren ve kendini aç, çıplak bırakan gavurlarla artık o da dövüşmek istiyordu. İki elleriyle atın dizginlerini sımsıkı tutmuş, küçük yüzü daha sararmış, gözleri yabani ve güzel bir kedinin atılmaya karar verdiği anın tehlikeli ışıklarıyla yanıyordu. İlk defa olarak Ayşe ile onun yüzündeki müşabiheti gördüm. Aynı yeşil gözler ve kat'i çene.
Ayrım sonu.